Ayrım 4.
Aysel, Aysel'i döven adam. Uysal Tevfik. Aralarında gizli bir bağ olmalı. Adam kadını dövüyor, bir kere neden dövüyor? Yarım saat geçmeden öbürü meydana çıkıyor, neden çıkıyor? Bir leş kokusu alıyorum. Burnuma hay Allah kahretsin, yine bir leş kokusu geliyor. Daha ne kadar gelecek, yetmedi mi? Başka bir hesap daha, bütün saklı bir hesap. Gulaş, siyah bira, altın gibi parıldayan patatesler. İster misin Niko yemekten vazgeçtiğimi sansın da? Kadın ve Uysal Tevfik öyle suç ortağı gözlerle bakışıyorlar ki İbrahim yabancılığını ve lüzumsuzluğunu ve en müthişi şişmanlığını kas katı duyuyor. Şimdi çıksa onlar öfkelerini karanlık şemsiyeler gibi açacaklar, besbelli. Aralarında evvelce de konuştukları acı bir meseleyi didiklemeye girişecekler. Gerçekten öyle oluyor. İbrahim'in merhabası kapının ardında kaybolur kaybolmaz Uysal'ın sessiz öfkesi bir ok yılanı gibi yaylanıyor. Bıktım bu sizin kavgalarınızdan, kaç kere söyledim üstüne varma diye şu dündarın. İbrahim Dündar'ı aşağıda otelin salonunda buluyor. Daha doğrusu bir koltuğa upuzun uzanmış, sıska, kürdan gibi ensiz ve ibrişim saçlı bir yabancıyı Dündar zannediyor. Ötede caddeye bakan camların önünde geçkin, çok boyalı bir kadın, arkası dönük bir adam seslerini yükseltmeden aralarında konuşuyorlar. Sonra hep yağmur karanlığı. Yağmur sustuğu halde susmayan yapışık nemli ve sıcak yağmur karanlığı. O kadar ki Niko yarı lokanta yarı bar olarak kullanılan kısmın ışıklarını yakmış. Niko İbrahim'i gördü mü yüzü buruşuyor, bu onun gülmesi. Kim aradınız efendim diyor, İbrahim Bey mi? Gitti efendim İbrahim Bey diyor, dün gece adres bırakmadan gitti. En kayıp sesiyle aynı şeyi Fransızca tekrar diyor. Sanlısı avres. İbrahim ihtiyar Rum'un yoksul şakasını mertçe kabulleniyor. Gitti mi? Vay anasını, nasıl bir adamdı bu, şöyle yayvan suratlı ve şişman mı durmadan bira içen? Niko garsona gulaşı getirmesini söylüyor. Ondan sonrası İbrahim için tadılmamış vücut hazları, ince hayvan zevkleriyle dolu bereketli bir çalışma. Niko karşısındaki sandalyeye oturmuş, yokmuş gibi hafif ve saydam, adeta dini bir saygıyla onun hünerli ellerini seyrediyor. Çatal ve bıçağın düzenli, ayarlanmış, hiç aksamayan işleyişini, etin kesilişini, patateslerin dağılışını, İbrahim yemeğiyle baş başa kalınca zaten Niko'yu etrafını saran bütün ufak tefeyi silkip atmıştır. Bir lokma ekmek, beyaz, efendice çiğnenmiş, besleyici bir lokma ekmek. Üç yudum siyah bira, utangaç, meyan kökü renkleri saklayan. Daha et ve patates, protein, nişasta, azot, şöyle yuvarlak bir kalori hesabına kalkışırsak. Evet, şimdi bir pro, yeni hazlar unduran, esmer, tıknaz bir pro. Ve bütün bu hırsızlama mutlulukların ense kökünden eksilmeyen, bütün yasak zevklerin ardı sıra dolaşan o karanlık pişmanlık duygusu. Böyle hayvan gibi tıkınarak mı kilo vereceğini umuyorsun sen? Ya da daha küçük, daha pis dilenci hesapları. O dördüncü dilimi yemesem de olurdu pekala, madem ki ekmek en fazla şişmanlatıyor, mamafi, akşama hiçbir şey yemezsem. Pirosunu hırsa çığınıyor. Kocaman tombul elini alnından geçiriyor, ıslak. Kahve için salona geçiyorlar. Her zaman olduğu gibi Niko dün gece yarısından sonra barlardan çözülmüş alkol kalabalığıyla başının nasıl derde girdiğini anlatıp duruyor. Sesinin kısıtlığı yüzünden ne anlatırsa anlatsın, ne kadar önemsiz şeylerden söz açarsa açsın, hepsi ilgi çekici, karışık ve esrarlı manalar kazanıyor. Baktım herif, ben diyor memurum. Eh dedim, memursan memursun, buraya ne yapacağız sanki, otel kompledir diyorum. Ha olsaydı boş yataklar, ben sana deseydim yer yok anlarım. Üşümüş gibi avuçlarını hohlayıp ara sıra, otelcilik diyor falanıyor, insan tezgahtarlığı. Oysa İbrahim doğru dürüst karın doyurmuş olmanın verdiği yumuşak rahatlıkla, yemek yemiş olmanın verdiği keskin rahatsızlık arasında çırpınıyordu. Niko'nun yarım yamalak Türkçesinden kulağına bir rakam çalındı. Haydi be dedim, siz ikiniz de 22'ye çıkın ama ne var, sakın şamata etmeyin, bitişikte İbrahim Bey yatıyor, eğer ki uyandırırsanız. İbrahim içindeki tartışmayı düğümledi. Kimmiş onlar diye sordu geceleyin gelenler. 4 kişi, 2 kadın 2 erkek. Artistiz ne dediler ya, pek gözüm tutmadı. Ankara'dan geliyorlarmış. Ne yaparsın, idare edeceksin. İbrahim öteki sesiyle tekrarladı. Ankara'dan geliyorlarmış. Burnuyla hala maroken koltuğa uzanmış duran sıska ve ibrişim saçlı adamı gösterip sordu. Bu mu dedi 22'de yatan, hani kızla beraber. Yok be İbrahim Bey, İngiliz o. Anglezi, sizin bitişikte yatan. Na öteki, hangisi var pencereden bakıyor, madamın yanında işte o. İbrahim'in yukarıda duyduğu sese göre içinden tasarladığı adam başka, pencerenin önünde geçkince fakat makyajı fevkalade düzgün, bir kadınla usul usul konuşan iri yarı paytak ayaklı adam başka. Bu gösterişle düpedüz hınzır, düpedüz yakışıklı kötü adam. O ses halbuki sinirli, hırçın, güvensiz. İbrahim dişlerinin arasından dumanlar bırakıyor. Ya diyor, demek bu. Niko bir o, bir o yanındaki madam, bir kadın diye hepsini teker teker sayıp döküyor. Bir de kısa mösyö var, gözlük takıyor. Hepsi bu kadar. İkisi 22 numarada, sizin yanınızda. İkisi yukarıda 30. İbrahim bu defa geçkin kadına bakıyor. İlerlemiş yaşına rağmen vücudunu ve güzelliğini elinden geldiğince korumuş. Gözlerini hiçbir zaman sonuna kadar açmıyor. Daima kuvvetli bir ışığa ya da güneşe bakıyormuş gibi kısık tutuyor. İbrahim öbür sesiyle merhaba diyor Dürnev Hanım. Kadın şimdilik susuyor ve yanındakini dinliyor. Otelin kapısı açılıyor, bir takım insanlar giriyorlar. Holde bütün yeni gelen müşteriler gibi yüksek sesle konuştukları işitiliyor. Niko'yu çağırıyorlar. Gidiyor Niko. Yalnız kalınca İbrahim yaprak cigarasının gizli bulunmasını daha yakından daha açıkça işitiyor. İbrişim saçlı İngiliz uyuyor mu ne? Öbürleri hala pencerenin kör aydınlığına eğilmiş harır alıp konuşuyorlar. İbrahim hiçbir sebep yokken yine öteki sesiyle umurumda mı diyor sanki. Niko işini bitirip hemen döndü. Arkasından postacı geldi. Otele bir sürü mektup getirmişti. Zarfların üzerinden isimleri birer birer okuyup Niko'ya teslim ediyordu. Salonda kimse yerinden kımıldamadı. Herkes kendi işiyle meşgul göründüğü halde yine de postacıyla ve okuduğu isimlerle ilgilenmekteydi. İbrahim'in postacıyı görür görmez kestirdiği gibi sonunda ona da bir mektup çıktı. Napoli'den postaya verilmiş, zarfı büyük ve ince bir uçak mektubu. Niko adını duyar duymaz şaşı şaşı ona baktı. Sonra en kayıp sesiyle postacıya gitti bu adam dedi, otelden gitti, adres de bırakmadı. Mahmud'u nasıl anlamadı? Acentadaki Hilmi'nin bile uçakta yer bulamaması. Abiciğim sen canını iste al, bilirsin beni ama şerefsizim, yer yok, haftaya pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu, umum müdürün tanıdığı bile. Mahmud hava yollarından deniz yolları işletmesinin danışmasını buldu. İzmir'e dedi ilk vapur ne zaman? Kalın ve yorgun bir kadın sesi, 15 dakika sonra sürat postası dedi, kalkıyor Galata rıhtımından, hiç yer kalmamıştır, bu akşam Bandırma'ya kalkacak vapurda belki bulabilirsiniz. Mahmud içi sıra hesapladı, bu akşam hareket, yarın sabah Bandırma, yarın akşam İzmir, bütün bir gün kaybedeceğim. Bu ona dayanılmaz bir şey gibi geliyordu, bu yüzden nedir bu yolların kalabalığı diye aldı götürdü, bir şeyden mi kaçıyorlar, bir şeye mi yetişmek istiyorlar? Sonra gidiyor iç bunaltan bir kuyruğa girip yatağını ayırtıyor. Fakat bambaşka yerlerde bambaşka işlerin hesabını tutmakla, pazarlığını yapmakla her şeyi meşgul. Bir kere ümit, saat 4'e kadar her şeyi bitirmeliyim, bilet almayı, hazırlanmayı ve her şeyi. Saat 4'ten sonra artık ümit, onun yaşayışıyla, düşünceleriyle ilgili her noktada o derece rahat, serbest, insafsızca konuşabiliyorum da onu ne kadar sevdiğimi, benim için ne kadar ciddi ve önemli olduğunu söylemeye gelince niye taş kesiliyorum? Ayıbıma mı gidiyor yoksa? Halbuki söylemeliyim. Bunu beklediğini seziyorum. Dün gece telefonda ne dedi? Yorgunum, bir şeylerden yoruldum. Kendimle uğraşmak istemiyorum bir müddet. Yoruyor beni bu. Bu şu demek olamaz mı? Yorgunum, senden yoruldum. Ümidi yoruyorum. Muhakkak. Kendine, çevresine, yaşadığı her ana isim koymasını isteyip duruyorum. Böyle yetişmemiş, maddi bakımdan olsun, manevi bakımdan olsun kolay yaşamış. Bu tartışmalarımızı üzerine yaslayabileceği dinlendirici ve güven verici bir duygu temeli aranacak elbet. İkimizin arasında böyle bir temel atılmış da ne var ki ben söyleyemiyorum, susuyorum. Onun ince, uzun ve çetrefil varlığının yanı sıra oturuyor, bir ağaç gibi susuyorum. Utanıyorum belki. Bir kadına onun için neler duyduğumu söylemek bana umumi bir yerde onun yanı başında soyunmak gibi ters ve utandırıcı geliyor. Yağmur dinecek, akşamı bütün gökyüzü silme yıldız. Şaşırtıcı bir İstanbul bu. Karaköy'de bir metal, kumaş, cam ve lastik kalabalığı şimdi. Ne şimdisi, iki gündür durup durup doyasıya ıslanıyor. Akşama ıslak bir kış karanlığı, hepsini ufak ufak kendi içinde eritecek. Ayda olur mu acaba? Mahmud cigarasının üzerine eğiliyor, boğazda henüz kurumamış camlarından ölü mavi ay ışıkları dökülen bir deniz kahvesi kuruyor. Ümit dirseklerini iğne masaya dayamış, uzun parmaklı artist ellerini boynu hizasına tutuyor, parmakları açık birbirine dokunmaksızın aşağı aşağı. Yorgunum diyor, bir şeylerden yoruldum. Yalnız Ümit mi, Necdet'in tevkif edileceğini aşağı yukarı hepimiz bildiğimiz halde neden bir tuhaf olduk? Bir aksiyonda başkalarından fedakarlık istemekle bizzat fedakarlıkta bulunmak bir mi? Katiyen. Patron korkuyor mu? Belki. Ragıp mutlaka korkuyor. İrfan sosyalistliğinden kalma komitacılığıyla Necdet savaş yıllarında Turancılık olaylarına karışmışlığıyla ayakta durabiliyor. Her zaman düşündüğüm gibi mütarekedeki Darülfünun talebelerinin ilk inkılap militanlarının aksiyoncu geleneğini yürütemedik. Gençlik henüz kendisini talebe dernekleri bürokrasisinde harcıyor. Korkmak niye? Necdet'in tevkifi birliğe bir adım geri attırabilirse maddi ve manevi baskı derhal iki misli üç misli çoğalmaz mı? Necdet'in gülüşünü şimdi çok uzaklarda kalmış, iyi vazgeçilmez bir şey gibi hatırlıyor. Söylediklerini tevkif edilmez, bu defa gönlüm rahat, yazdığım ve inandığım her şeyin doğrudan doğruya tarihi olduğunu ben biliyorum. Kabahat işlemiş çocuk şüphelerinden uzağım, kendimi suçlu saymıyorum, sanki bana karşı suç işliyorlar. Jandarmaların arasında giderken yarı şaka yarı ciddi, şimdi de işi saçlarımı kesecekler, 40 yılda bir kere uzatmaya niyet etmiştim. Mahmut, Necit'in sözlerini gazetede Hüsnü Faik'e tekrarlıyor. Avukat Sadık donanmış bir gemi gibi pırıl pırıl evrak çantasını dizlerinin üzerine almış, göz bebeklerinde yaramaz çocuk şeytanlıkları son cümleyi birkaç kere tutup tutup bırakıyor. Sanki bana karşı suç işliyorlar. Hüsnü Faik bir şey demedi, sustu. Daha doğrusu Necdet'in sadece cezaevindeki rahatını sağlamak için gerekli şeylerle ilgilendi. Gazetenin aynı yolda yayına devam edip etmemesi konusunda hiçbir şey söylemedi. Pencereden kusan yağmur karanlığını dağıtmak için yazıhane lambasını yakmıştı. Yüzünün yarısı aydınlıkta, yarısı karanlıkta, konuşmadığı zaman olduğundan yaşlı, ölüme çok yakın görünüyordu. Mahmut küçük parmağındaki bakır halkayla oynayarak bir yandan gazetenin dönmesi halinde ne yapacağını, bir yandan da Sezai yazmacıyı yakalamak için İzmir'e gitmesi gerektiğini ne şekilde anlatacağını tasarlıyordu. Yağmur sıkıntısı odayı ikiye bölen ışık çizgisi, Necdet'in tevkiri sanki onun İzmir'e gitmemesi için başlı başına birer sebepti. Korktuğunu vuramıyor. Hüsnü Faik elini göğsüne koyuyor, en gazeteci sesiyle, madem ki diyor adresi ele geçirdin git. Cezmi bir başına bu işi başaramaz. Git fakat gecikme. Sonra nedense sesi birdenbire düşüyor. Mi diyor oğlum? Dışarıda avukat Sadık kocaman şemsiyesine sığınıp gitmeden gazetenin kapısı önünde Mahmut'un omzuna vuruyor. Sen diyor siyasi bir mücadele geleneğinin yokluğundan bahsettiğin sırada belki de haklıydın. Söylediklerinde %100 haklı bir muharriri göz göre göre tevkif ediyorlar, kimse tanımıyor. Bu çıkmazdan kurtulmak için acaba ne yapmalı? Kuvayi Milliye devrimciliğiyle demokrat sosyalizmi bağlayabilirsek mümkündür ki. Bir de davet. Mamafi, bu meseleyi bir türlü konuşamadık seninle ama şöyle etraflıca adam akıllı. Boş bir gününde gel bize de. Boş bir gün mü? Hangisi? Haftada iki defa ümitle geçirdiğim birkaç saati saymazsam ben tek başıma yaşamıyorum. İstanbul'un içinde her yerindeyim. En önemsiz, en iki kuruşluk muhabirim de adliyede dava kovalıyorum. Telex ve telefoncularımla Ankara ve yurt haberleri alıyorum. Radyocularımla dünyayı dinliyorum. Bir gazete olarak yaşıyorum ben. Kim bilir, ümitle aramıza da belki gazete giriyor. Ümidin karşısında onu seven, onu isteyen bir adam gibi davranamıyorum. Bir haberler, olaylar, çatışmalar düğümü gibi düğümleniyorum. Onu da yaşadığı sorumsuz, cilalı ve kaypak yaşamadan anaforuma çekmek ister gibiyim. Gibiyim ne? Çekmek istiyorum. Onu seviyorum çünkü. Madem ki seviyorum, madem ki o saçma sapan çevresine, budala dostlarına rağmen benimle olan münasebetini yürütüyor, onu kendi hayatıma katmak istemek hakkımdır benim. Eğer o beni olduğum gibi seviyorsa yaşantımdan koparmaya kalkışamaz. Ben işte bu aksiyon içinde benim, bunun dışında mutlaka kızımdan, ağırlığımdan, hacmimden kaybeder. Rengi ölmüş, pörsümüş ve yitik bir varlık haline düşerim. Bilmeli bunları Ümit, anlamalı. Güneş çıktı, Üsküdar'ı ansızın sevindiren bir yağmur sonrası güneşi. Araba vapurlarından birisi Kabataş'a geliyor, öbürü gidiyordu. Kemah plakalı bir ağır kamyona bitmez tükenmez balyalar yüklemişler. Ayrıca yükü branda beziyle sarmışlardı. Islanmış simitçiler ve gazeteci çocuklar kaldırımlarda titreşiyordu. Mahmut Dolmabahçe'de dolmuştan indi. Önce kulenin saatine baktı, 04.03. Sonra kendi kendine 04.01. İçin için güldü. Kendi kendimize ölçülü biçili bir zaman tutumunu tuttuğumuzu söyleyip övünüyoruz. Avuntu. Ümit hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. 15 dakika gecikiyor. 15 dakika sonra ise arabanın direksiyonunda ellerinde siyah eldivenler, ayağında siyah pantolon, boynunda yeşil üstüne sarı damgalı bir eşarp. Kirpiklerin arasından yolu yiyor, başı ağrıyor zaten, iki gecedir uykusuz. Gözlerinin önünden durup durup örümcek ağlarına benzer pırıltılı bir şeyler açılıyor. Kulaklarında edepsiz laf dinlemez ve uzak bir lodos ıslığı. Bir de ne? Halil Paris'te doğumda oturmuş ufak ufak bir kadeh martel yudumluyor. Olmaya çalıştığımız değildir diyor önemli olan, olduğumuzdur. Ben bir vakitler unutulmuş Anadolu kasabalarında resim öğretmenliği yapmayı düşünürdüm. Şimdi İstanbul'a bile dönemiyorum. Şahsi zaaflarımız sonunda sosyal sorumluluklarımızı siliyor. Yeşil kadife gözlerini eğerek, c'est la vie diyor, hayat bu. Ümit ökçesiz pabucunun burnuyla gaza dokundu, hafif sağ yapıp askeri bir kamyona yol verdi. Yanı başında Mahmut, koskoca, pörsük gözlerini kısmış, cigarasının üstüne yıkılmış, konuşmuyor ve gülmüyor. Hele bu susması yok mu? Yanardağ sessizliği gibi bir şey. Daha ne kadar tahammül edeceğim? Geçen gece karar vermedim mi bu iş bitecek diye? Bitecek, bitecek. Yemekte Mahmut bir ara suçlu suçlu gülümsedi. Bu gece dedi yolcuyum, vapurda zar zor bir yatak uydurabildim. Ümit nereye diye sormadı. Yalnız o iş için mi dedi hani? Evet, o iş için. Arada bir adam var demiştim. Sezai yazmacı adını hatırlayacaksın. Onun adresini geçirdim elime nihayet. Bir yakalarsam. Bana ne, denize bakıyorum. İsteksiz bir yağmur sonrası denizi, yüreği soğumuş. Ötede tükürülmüş eğri büğrü ve bulanık iki gemi ölüsü. Şarap genzimi yakıyor. Oysa dün gece Turgut... Mesele sandığımdan çapraşık. Büyük şirketler karışıyor işin içine. Öbürleri gazetede açıkladıklarımız paravana. Asıl bunların ipini çekenler. Ümit birdenbire onun yanı başında bu kadar yakında bulunca ürktü. Az önce tamamen kaybetmişti. Turgut'un omzuna yaslanmış kırçıl bıyıklarının saçları arasında dolaştığını duyuyor, garip bir şiir dinliyordu. Sonra birdenbire bu, Mahmut, büyük şirketler, bilmem ne. Mahmut dedi, ben... Adam sustu gözlerini arayarak. Bir şey mi var dedi yoksa? Sonra dedi. Bunu istemiyordum dememeliydi, acı bir şey. Neden herkes gibi adımı söylemiyor, ümitlemiyor? Evet dedim Mahmut. Garson Sotiri ansızın peydahlandı. İnsanı şaşırtan bir ustalıkla çıt çıkarmadan tabakları bardakları topluyor. Çıplak kafası pırıl pırıl. Üf, bir sigara yakmazsam olmayacak. Mahmut çakmağına davrandı. Neyin var dedi. Neyim yok ki. Yine dirseklerini masaya dayamış, uzun parmakla artist ellerini boynu hizasına tutuyor, eşarbında yeşil üzerine sarı noktalar. 1, 3, 5 kavgacı bir sesle konuşmuyor. Aksine yumuşak, dinlenmiş ve kararlı bir sesle kelimeleri cigara dumanına karışarak konuşuyor. Mahmut'un kulaklarında yine telefondaki ses. Bir şeylerden yoruldum. Ben düşündüm ki Mahmut, bunu, bu aramızdaki münasebeti, arkadaşlığı demek istiyorum. Beyhude uzatıyoruz. Alıştığımızdan devam ediyoruz galiba, ihtiyaç duymadığımız halde. Adeta bir tik. Adam cigarasına eğildi. Yine dedi o mesele. O mesele dedi Ümit ve ekledi. Manasız bir şey. Sen varsın, ben varım. İkimiz ayrı ayrı tıkır tıkır işleyen iki saat gibiyiz. İki ayrı ayarlı işleyen. İki ayrı zamanı gösteriyoruz. Yan yana geldik mi her şey birbirine karışıyor. Sen bana fazla geliyorsun, ben sana eksik. Bitirsek artık bunu. Boğazı kurulmuştu, artık deniz de yoktu, gitmişti sanki. Ümit orada iki şarap şişesinin filtreli ağzının arkasında balerin papuçlarının üzerinde bir huni gibi yapayalnız kalmıştı. Gözlerine duman kaçıyordu, Mahmut'a bakmadan konuşmuştu, onu görmüyor. Yalnız yıldırım düşmüş bir çınar gibi elektrik kokuları içinde yanında hissediyordu. Mahmut seni diyor, sevdiğimi biliyorsun. Ayıp, ağız alınmaz bir söz etmiş gibi kızarıp susuyor. Beni seviyormuş, beni sevdiğini biliyormuşum. Bilmiyorum, bilsem de ağrıtıcı bir sevgi bu, yorucu. Beni boşlukta kapladığım yerde ve kapladığım şekilde sevmiyor. Beni kendisine, kendi tasarılarına ekliyor, değiştiriyor adeta, yeniden icat ediyor, sonra bu gayretini seviyor. Mahmut diyorum, bunları konuşmasak. Sonrası çok hızlı geçti, uzatmadılar. Mahmut bunu hele bu akşam ve bu kadar çırılçıplak beklemiyordu. İşlerini ayarlamıştı, İzmir'e gidecek, aradığı adamı bulacaktı. Gazetenin bu karanlık günlerinde yeni yeni açıklamalar yapmayı, ortalığı alt üst etmeyi düşünüyordu. İşte tam bu sırada Ümit yeni bilenmiş bir ustura hainliğiyle karanlıkta beliriyor, sevincini, heyecanını parça parça doğuruyor. Olur mu böyle şey? Büyük sustu. Yalnız elleri ortada duruyorlardı. Bir gazeteci için fazla iri ve tüylü, bir işçi için fazla zarif elleri. O küçük parmağındaki bakır yüzüğüyle. Ben de sustum. Hava soğumuştu. Gece soğuk ve ıslak boynuma ve ellerime yapışıyordu. Bir sıcaklık arıyordum. Buradan kurtulmak, Mahmut'u def etmek, evimde olmak, odama dönmek istiyordum. Soğuğun avucunda insana garip gelen bir şekilde irileşmiş yıldızlar da susmuştu. Tarabya ağzını dilini kaybetmiştik. Kıyı boyunca nokta nokta titreşen sokak lambaları dilsizdiler. Şimdi bu donuk ve tuzlu gece sessizliğinin altında ezim ezim eziliyorum. Nihayet Mahmut cigarasını ezdi, gözlerini saklaya saklaya. Vapuru dedi, kaçırmamalıyım. Kalktılar. Dışarıda karanlık cam gibi parlıyordu. Eli ayağa çarpılmış bir otobüs İstinye'ye geçti. Aşınmış bozuk paralar gibi yüzleri belirsiz bir takım insanlar sönüp yandılar. Ümit çarşının kalabalığını ve ışıklarını atlar atlamaz gaza dokundu. Motor onu tanıdı ve gülümsedi, kendini salıverdi. İki yanlarından ıslıklar geçiyordu. Mahmut bir kere olsun dönüp yüzüne bakmıyor, ellerini seyrediyor. Manasız bakır yüzüğünü. Konuşmuyor da ya da kim bilir içinden konuşuyor. Böyle doğrudan doğruya duygularına ait meselelerde bir yerden sonra iradesini ve kendi üstündeki kontrolünü kaybediyor. Kafasında ilgili ilgisiz binlerce cümle, bir anda binlerce havai fişek gibi renk renk yanıyor ve sönüyor. Bir anda hepsi var ve hepsi yok. Düşüncelerinin dağınıklığı onu bir kerpiç hareketsizliğine götürüyor, bir mermer sessizliğine. İçindeki diller cümbüşüne rağmen ne dudaklarında bir kelime ne alnında bir çizgi. Mahmut belki de duygu hayatındaki beklenmedik değişikliklere hemen uyamıyor, kovalayamıyor onları. Her yeni durum iç hayatının düzenini bir çırpıda dağıtıp bozuyor. Ve dış hareketsizliğiyle bu iç curcunası arasındaki karşıtlık bir zaman için onu serseme çeviriyor. Nasıl böyle kesip atabiliriz 2 yıllık bir aşktan sonra? Belki aşk değil, fakat ne? İzmir'e gitmekten vazgeçmeliyim, hemen vazgeçmeliyim. Gazete ne olursa olsun Ümit'le oturup uzun uzun konuşmalıyız. Ona benim için ne kadar önemli olduğunu... Budalayım ben, tabii budalayım, yoksa bugüne kadar, yani 2 yıl. İyi ama Sezai Yazmacı'yı kaçırırsam 3 aylık çalışmam mahvolmaz mı? Ümit nihayet bana ve yalnızca bana ait bir mesele. Halbuki nüfus ticareti ve büyük şirketlerin vurgunculuğu meselesi. Çocukların yüzüne nasıl bakarım sonra? Necdet tevkif edilirken ne dedi? Necdet'in yüzüne nasıl bakarım? 2 ayrı ayarla işleyen, 2 ayrı zamanı gösteren 2 saat mi? Neden ikimiz aynı yol üstünde buluşmuş olmuyoruz? Yok canım, asabi biraz uyuyamamış galiba. Daha önce de böyle buhranlı saatlerimiz olmadı mı? Bitirsek bunu. Nasıl bitiririz, nasıl? Bileti iade ederim. Yarın için bir randevu. Sezai Yazmacı'yı kaçırırsam... Yok, bu mesele nihayet bana, yalnızca bana ait bir mesele. Ümit de içine eğilmişti. Mahmud'un uğultusunu dinlemiyordu. Verdiği karara rağmen zamanı, akşamı, iki yanlarından akıp giden kıvılcımları hala onunla paylaşmak yüreğini tüketiyordu. Ne kadar çok dinledim ben Mahmud'u. Bana ne nüfus ticaretinden, büyük şirketlerin vurgunculuğundan. Ben kendimle ilgiliyim. Şimdi odamda oluversem. Yalnız büyük bir bardak viskim olsa, plastik kapaklı gıcır gıcır bir romanım, Fransızca. Turgut telefon tellerini arşınlaya arşınlaya geliverse, fincan gibi mavi gözleri, sarkık, kırçıl ve kumral bıyıkları. Üf, neden gitmiyor bu Mahmud? Burnuyla geceyi yarıyor, omuzlarını boşluğa yerleştiriyor, beni sürüklemek istiyor. Ben kendi havasına tıkır tıkır işleyen bir saatim, zamanımı yaşıyorum. Ne işim var bu adamla? 2 yıl yetmedi mi? Gitsin artık. Bir geminin, bir gece vapurunun güvertesine şişmiş yüreğini dayayıp, gözlerini sulara damlata damlata gitsin. İstemiyorum, saçmalıyor, bıktım ondan. Kısık, gizli sesinden, pörsük gözlerinden bıktım.